Klasik okumalarına hoş geldiniz. Ben Ferit Burak Aydar. Bugün 13. kayıtta Virginia Woolf'un Miss Dalloway romanını konuşacağız. Virginia Woolf yaptığı işin ne olduğunu ayırdına varmış en büyük romancılardan biridir. Hatta benim gözümde en iyisidir. Büyük romancılar genellikle yaptıkları işin pek farkında değildir. Daha ziyade içgüdüsel olarak hareket eder ve yazarlar. Pratikleri iyidir ama bu pratiği teoriye dökme konusunda iyi bir sicilleri yoktur. Aslında onlara Wordsworth'un tabiriyle bir esin gelir ve o şaheserleri yaratırlar. Halbuki Woolf öz düşünümlü bir romancıdır. Ne yaptığının gayet bilincindedir ve düşündüğünü pratiğe döker, pratiğini yaptıktan sonra dönüp teoride onu daha da genelleştirir. Bu bağlamda Miss Dalloway'de yazılmış en iyi birkaç romandan biridir. Hatta kendi adıma en sevdiğim, en beğendiğim roman olduğunu da söylemeliyim. Ama bunu söylerken belli bir çağın hükümleriyle konuştuğumu da biliyorum. Bu çağ nedir, nasıl bir etkidir birazdan belirteceğim ama her halükarda yazıldığı dönemde birçok roman eleştirmenini sarsmış bir roman. Farklı da ondan. Bu zamana dek ele aldıklarımızdan gerçekten farklı bir roman. Burada bir hikaye yok. Burada eylem yok. Soracağımız soru şu olmalı. Ne oluyor bu romanda? Tam olarak nedir, ne anlatılıyor? Evli bir kadının başından geçen bir gün. Tamam. Ama ne? Olayı ne bu romanın? Bilmiyoruz. Dahası o kişinin başından geçen bir gün olup olmadığı konusunda da kesin konuşamayız. Metin bize böyle kesin çıkarımlarda bulunma izni vermiyor. Daha doğrusu bu roman bize tıpkı Joyce'un romanı gibi hiçbir kesin çıkarımda bulunma icazeti vermiyor. Bir edebi tür olarak romanın konusu dünyası bireydir demiştik ama buradaki birey bir garip. Biz bir hikayesi olan, bir yerden bir yere giden, birçoğunda doğup, büyüyüp, gelişip, ilerleyen bireylere alıştık. Ama buradaki birey ilerleyişiyle, gerileyişiyle, durgunluklarıyla yok. Buradaki birey tek bir güne sığdırılmış bir hayat yaşarken atomlarına ayrılmış darmadağınık bir kütle olarak karşımıza çıktı. Keza roman türünün bireyin yükselişi olduğunu söylemiştim. Ama romanın tarihi bireyin yükselişinden tutunamayanlara geçişinin tarihidir. Kapitalizmin tarihinde ilerledikçe romanın tarihinde yükselenlerden tutunamayanlara geçeriz ve Woolf'un romanı tutunamayan bireylerin romanıdır. Bu roman türünün şahıdır. Ele aldığımız diğer romanları hatırlayalım. Oradaki bireyler zafere ulaşsınlar ya da ulaşmasınlar. Ulaşabileceklerine dair bir azim, şevk sergilerlerdi. Ve çoğu zaman da istenileni elde etme, edebilme söz konusuydu. Bu sınırlı anlamıyla onlar birer kahramandı. Başarabileceklerine, tutunabileceklerine inanıyorlardı. Zaten romanın devindirici gücü, olay hikayesini sürdüren de onların bu kararlılığıydı. Ortaya bu yüzden bir hikaye çıkıyordu. Yani kahramanı olan romanlar vardı. Peki burada ne var? Onu bunu bırakın. Bir tane olumlu ya da iyimser karakter var mı? Bir tane mutlu karakter var mı? Onu geçtim. Kaç tane olumlu özellik var? Fakat kritik soru tam da burada devreye giriyor. Bu romanı beğenmeyen, mesela gerçekçi olmadığını düşünen eleştirmenler neden gerçekçi görmüyorlar? Mesela 1. Dünya Savaşı dehşetini yaşamış bir toplumun bireylerinin mutsuz ve karamsar olmalarında, birbirlerine güvenmeyip içlerine kapanmalarında ya da güvenseler bile ilişki kuramamalarında anormal olan ne var? İçine kapanan bireylerin diyalog kuramazken kendi kendine konuşmalarında, konuşamadıkları şeyleri bölük pörçük sabuklamalara dönüştürmelerinde ve romancıların da karşımıza bu parçalanmış, atomlarına ayrılmış bireyi çıkarmalarında ne var? Bunda hangi gerçeklik öğesi eksik ki? Dolayısıyla Miss Dalloway gayet gerçekçi bir romandır. Yeni gerçeklik, yeni bir gerçekçilik doğurmuştur. Fakat bir şeyi bilhassa vurgulamam lazım. Burada mesele sadece 1. Dünya Savaşı değildir. Hatta esasen 1. Dünya Savaşı da değildir. Öyle ya, insanlık ilk kez mi büyük bir savaş görüyordu? Elbette değil. Tarihte daha uzun süren başka kanlı savaşlar da olmuştu. Dünya Savaşı'nın elbette kendine özgü yıkıcılıkları vardı. Her şeyden önce ilk kez dünya çapında bir savaş oluyordu. Dahası örneğin ilk kez uçaklardan bomba atılmıştı insanların tepesine. Romanda da buna atıf olduğunu görüyoruz zaten. Ama nihayetinde esas sorun savaş değildi. Mesele bir toplumsal sistemin çöküşe geçmiş ve bireylerini mutlu edemiyor olmasıydı. İlk romanların yazıldığı dünyadan apayrı bir dünyadayız. Çok değil, daha 50 yıl önce İngiltere'de egemen ideoloji ilerlemeydi. Sınıf ayrımlarını kurnazca bir kenara bırakarak insanlığın daha ileriye gideceğine dair ham bir inanç besleniyordu. Ama 20. yüzyıl bu inancı hak ile yeksan etti. Yeni bir gerçeklik ortaya çıktı. Çöküşe geçen sistemin mutsuz bireyleri tıpkı savaşta kolu, bacağı, uzuvları parçalanan bireyler gibi düşünceleri parçalanan bireylere dönüşmüştü ve bu yeni bireyin roman türünde bir ifadeye kavuşması gerekiyordu. Dahası Freud'dan sonra birey aynı birey olabilir miydi? Tabii Freud burada bir sembol. Ama bilinç üzerine ve zaman mefhumu üzerine muazzam çalışmalar kaydedilmişti ve elbette bunlar da romanda yansımasını bulmuştu. Dolayısıyla Wolff'unki gayet devrimci bir yöntemdi. Daha önce başka hiçbir yazarın beceremediği şekilde yeni araçlarla bir toplumsal panorama çizmişti. Gerçekten de burada en ikonu bir toplumsal panorama var. Bu romanı modernist ya da postmodernist romana damga vuran örneklerden ayıran en önemli yanı budur. Gel gelelim, Wolff'un çizdiği birey o kadar sarsıcıdır ki eleştirmenler hep bu bireye odaklanmış. Özellikle de Wolff bir feminist ikon olduktan sonra feminist eleştirinin de etkisiyle bu bireyin sadece feminizmle alakalı toplumsal boyutu görülmüştür. Bir de ilaveten anlatı yöntemine odaklanılmıştır. Oysa Wolff yeni bireyi bize tam anlamıyla bütünlüklü bir toplumsal panorama çizerek gösterir. Benim de sık sık eleştirdiğim toplumdan tamamen kopuk birey yoktur burada. Toplumun bu hale getirdiğini fazlasıyla gördüğümüz bireydir ve parça ile bütün arasında sıkı bir ilişki vardır. Şahsen romanı her okuduğumda ya da çalıştığımda yeni bir öğe görüyorum ve Wolff'un romanının bu yönüne olan inancım daha da güçleniyor. Öyle ya, bu romanda ne yok? Kadın sorunu zaten merkezde. Sınıf sorunu var, savaş sorunu var, din sorunu var, sömürge sorunu var, teknolojinin bireye etkisi sorunu var. Mesela yeni gördüğüm bir öğe ile parantez açayım. Faşizm meselesi var. Septimus karakterinden bahsediyorum. Bu kez bir değişiklik yapıp başlıktan ve ana karakterden değil, tali karakterlerden biriyle başlayalım. Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte terhis edilen insanlar ne oldular? Daha düne kadar el üstünde tutulan, kahraman olarak gösterilen, savaştaki fedakarlıklarının ödülünü yarın sivil hayatta misliyle alacakları söylenen insanlar, savaşın bitimiyle birlikte geri döndüklerinde vaat edilmiş toprakların bereketini görmeyince ne yaptılar? O olağanüstü ekonomik kriz ortamında işçilerin çoğunluğu işçi sendikalarında ve partilerinde örgütlendi. Sendikalaşma oranları tepe noktasına vardı. Birçok ülkede devrimci ayaklanmalar ve iktidar değişiklikleri oldu. Hanedanlar yıkıldı. Ama bir de milliyetçi hislerinden hala kopamamış ya da yeni bir mücadeleye daha hazır olmayan kesimler vardı. Onlar da yeni bir örgütlenmenin çatısı altında toplandı. Faşizm, kitlesini iflaslarla beli bükülmüş esnaftan olduğu kadar subay ve asker artıklarından da topladı. Saldırgan bir milliyetçilik temelinde bu kesimlere nefretlerini kusabilecekleri bir alan verdi. Savaşın gadrine uğramış, insanlıktan çıkmış, artık normal insan ilişkisi kurulamayacağını düşünen ve dahası silah kullanmayı, silaha ulaşmayı bilen bireyi bütün sorunlarıyla birlikte sivil topluma yollayın. Ortaya faşizm çıkar. 1920'lerin dünyasında çıktı da. Romandaki araba sahnesinde araba geçerkenki çılgınca alkışlamayı hatırlayın. Bu hisleri Almanya ve İtalya'da bir kitle hareketine dönüşüp faşizmi doğurdu. Septimuslar faşist oldu. İngiltere'de ise çeşitli nedenlerle bir faşist kitle hareketi yaratılamadı. Bu yüzden Septimuslar öldüren değil intihar edendir. Septimus bir İngiliz karakteri değil Almanya'da İtalyan olsaydı muhtemelen faşist olurdu. Wolff bu açıdan müthiş gerçekçi bir portre çizmiştir. O halde parantezi kapayıp başa dönelim. Anlatıcı kısmından başlayalım. Hatırlayalım, Don Quixote'de çoğunlukla üçüncü şahıs anlatısı vardı. Yani olayın dışında olan üçüncü bir kişi bize olayları geriye dönüşlü olarak anlatıyordu. Crusoe'da olayın kahramanı olan birinci şahıs anlatısı vardır. O da çoğunlukla geriye dönüşlü olarak anlatır. Peki Dalloway'de ne var? Pek bilmiyoruz. Anlatıcı birinci şahıs mı, üçüncü şahıs mı? Fakat bu kategori yetmez. Zira çoklu anlatıcı var. Ama diğer yandan anlatıcı yok. Neden yok? Anlatılacak hikaye var mı ki anlatıcı olsun? Bireyin bölük pörçüklüğünü, dünyanın o sefil zenginliğini yansıtacak şekilde bir anlatıcı var burada. Romandaki anlatı, şehrin uğultusu, kalabalığı, hercü merci içinde zihnine duyumlar, görüntüler, hayaller üşüşen, rüyetler kuran, izlenimlere boğulan bireyin karman çormanlığını yansıtıyor. İlk romanlarda bütünlüklü ve çoğunlukla zafere ulaşan birey vardır. Sonrasında hedefe ulaşma gitse de 19. yüzyılda da öyle ya da böyle karakterler bir bütünlük arz eder. Romancılar da bütünlüklü karakter çizmenin önemli olduğunu düşünürler. Wolff'un karakterlerinin çoğu ise atomlarına ayrılmıştır. Biz onların zihninden romanı duyarız. Mesela Wolff tırnak işareti kullanarak alıntı yapmaz. Burada uzun uzun örneklemek mümkün olmasa da bunu gerçekçilik kaygısıyla yaptığını söylememiz gerekir. Gerçek hayatta tırnak işareti yoktur zira. Denilebilir ki gerçek hayatta nokta da yoktur. Ama Wolff burada kişinin diğer insanlarla ilişkileri kendi iç benliği ile dış benliği arasındaki geçişkenlik gibi kaygılarla hareket eder. Fakat hepsinden önemlisi çağ görelilik çağıdır. izafiyet teorisinin egemenlik kuracağı çağdır. Tırnak işaretiyle alıntı kesin doğruluk ifade eder. Kişinin hafızasına olan kesin güvenini anlatır. Oysa insan hafızası güvenilmezdir. Tıpkı insanın kendisi gibi. İlk romancılar mutlak gerçekliği aktardıklarını ve dolayısıyla güvenilir olduklarını iddia ediyorlardı. Wolfe ise anlatıcının güvenirliği sorununu bir kenara bırakır, daha doğrusu sorunu anlatıcıdan uzaklaştırır ve gerçekliğin kendisinin güvenilmez olduğunu ortaya koyar. İşte böyle bir romana giriyoruz Miss Dalloway ile. Miss Dalloway yarını olmayan bir romandır. Tıpkı romana adını veren karakteri gibi. Miss Dalloway gelecekten yana nasibini almadığından bir günde başlayıp bir günde biter. Her şeyden önce bitebilir. Ana karakter Miss Dalloway yaşamı salt varlık derekesine indirgenmiş, yalnızca hayatta olmak kendisine yeten, adeta başka bir muradı olmayan bir burjuva kadındır. Romandan bir alıntı yaparsak, bu arada romandan alıntıları kendi çevirimden aktarıyorum. Önümüzdeki aylarda basılmasını bekliyorum, onu da parantez içinde belirteyim. Alıntı. Ama ne gam, değil mi ki bir gün diğerini takip edecekti? Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. İnsan sabah uyanıp gökyüzünü görecekti. Parkta yürüyecekti. Hugh Whitbread ile buluşacaktı. Sonra birdenbire içeri Peter girdi. Sonra bu güller yeterliydi. Bundan sonra ölüm ne kadar inanılmazdı. Miss Dalloway her şeydir ama kendisi değildir. O bir erkek dolayımıyla tanımlanan, Marx'ın başka bir bağlamda sarf ettiği sözlerle söylersek yaşamını başka birinin inayetine borçlu olan bir kadındır. O bir Miss Dalloway'dir. Clarissa değildir. Çok daha önemlisi bu tek bir güne sıkışabilen yaşam sorunu yalnızca Nigel de değildir. Zira bilindiği üzere bir gün her zaman salt bir gün değildir. İnsan yaşamı saatin tiktaklarındaki mekanikliğin üstesinden gelebilecek organikliğe sahiptir. Fakat burada sorun aynı zamanda nitelikseldir. Söz gelimi bu tek bir günlük süre zarfında Miss Dalloway ne yapar ve bu bir günlük faaliyetinden ve dolayısıyla genel olarak romanın çizdiği görüntüden hareketle onun genel yaşamına dair ne gibi sonuçlar çıkarabiliriz? Bu tek bir günün bir her gün olduğunu söylemek çok cesur bir iddia olmaz. Wolfe bize hiçbir şey üzerine sürekli bir belirsizlikle mağlul olan modern dünyada yaşayan bir kadını resmeder. Burjuva erkeklerin borusunun öttüğü bir dünyada Clarissa yaşamı partilerden, entipüften koşturmacalardan ve yüksek sosyeteyle ilişkisinden müteşekkil bastırılmış bir kadındır. Bu durum otomatikman bir kimlik sorununu gündeme getirir. Dolayısıyla karşımızda mutsuz ve yalnız bir kadın vardır. Bu sorunun kökensel nedeni erkek egemen sınıflı toplumdur. Kapitalizm, bireyleri yabancılaşmanın ve yalıtılmışlığın cenderesinde debelenmeye iter. Kadınlar söz konusu olduğunda ise bu katmerli bir felakettir. Wolfe, parası, mevkii ve önemli tanıdıkları olmasına rağmen sıkıntı çeken bir burjuva kadını resmetmeyi tercih ederek karşıtlığı daha da belirginleştirir. Burjuva sınıfa mensup bir kadın olmasından kaynaklı olarak Miss Dalloway boş gezenin boş kalfası olmaya yetinmiştir. Yaşamı toplumsal cinsiyetinin gerektirdiği rollerle sınırlıdır ve nitekim o da mevcut yaşamından memnun değildir. Dolayısıyla geçmişe saplanıp kalmıştır. Miss Dalloway yaşamına alternatifler arar. Hatıralarının sel olup üzerine akmasına engel olamaz. Kızlık günlerine dönüp baktığı anlarda biz de etrafında kendi sınıfsal ön yargılarını ona dayatmaya çalışan erkeklerle çepeçevre sarılı olduğunu görürüz. Peter da ete kemiğe bürünen tipik erkek tavrındaki sinikliği hatırlar. Clarissa'yı nasıl da paylardı, nasıl da tartışırlardı. Clarissa bir başbakanla evlenecek ve bir merdivenin tepesinde duracaktı. Kusursuz ev sahibesi derdi Peter ona. Bu yüzden gidip odasında ağlamıştı. Kusursuz bir ev sahibesinin bütün özelliklerine sahipti. Öyle demişti. Erkek egemen toplumun kendisine asla gerçek bir özgürlük tanımayacağının farkındadır. Bu nedenle payına biçilen toplumsal rollere, yani ev hanımlığı denen şeye varyansın eder. Bir alıntı daha yapalım. Kendini görünmez hissetmek gibi olup olabilecek en tuhaf hisle mağluldü. Görülmez, bilinmez. Bir daha evlenmek olmayınca, artık bir daha çocuk doğurmak olmayınca sadece geri kalanlarla birlikte Bond sokağından yukarıya bu şaşırtıcı ve epey ağırbaşlı yürüyüş vardı. Bu Miss Dalloway olmaktı. Artık Clarissa bile olmamaktı. Bu Miss Richard Dalloway olmaktı. Erkek egemen sınıfı toplum açısından bir kadının işlevsel olması zorunludur. İşlevlerini kaybettikten sonra ıskartaya çıkar. Clarissa çok açık bir şekilde bu baskıyı hisseder. Kendisi olmadığının farkındadır o. Sıkıntısı kendi kendine ele veren türdendir. O, başka birinin dolayımıyla kendisi olabilmektedir. Dış dünyadaki yaşamdan umduğunu bulamayınca kendi iç dehlizlerine döner. Yaşadığı toplum ona hiçbir alternatif sunmadığından kendi zihinsel yaratılarıyla ve yeniden yaratılarıyla yaşar ve bize bu gerçeklikleri sunar. Kendisini düzenlediği partilerle özdeşleştirmiştir. Topluma sunup sunabileceği en büyük şey parti vermek olan bir kadındır o. Burada Clarissa'nın kişiliği ne yazık ki bir parti olarak tezahür eder. Bir kadının toplumsal olarak var olmasına imkan tanımayan erkek egemen sınıfı toplumun yarattığı korkunç bir sonuçtur bu. Partilerin belirli koşullarda insanlar arası diyalog ve toplumsal iletişim için atılmış bir adım olabileceğini inkar etmiyorum. Ne var ki bu bağlamda partinin Clarissa'nın sorununu pek çözmediğini, bilakis kötüleştirdiğini rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Hatırlayalım, Peter Walsh'a partisi olduğunu duyurmak için seslendiğinde sesini karşısındakine duyuramaz. "Partim bu akşam, partim bu akşam unutma!" diye bağırır ama nafile. Zira gürültü vardır. Şehrin ve teknolojinin gürültüsü. Bireyin toplumsal ilişkileri teknolojinin etkisi altında boğulur. Birey sesini duyuramaz. Dolayısıyla bir parti olacak, bunu biliyoruz. Peki sonra? Wolf'un konuya girmesini bekleyen okur kendi hayatını gözden geçirir. Gerçekçidir Wolf'un romanının kurgusu. Bir türlü konuya gelmez. Modern toplumda yaşayan okur da yaşar ama bir türlü sadede gelmez. Hep merak eder benim hayatım ne zaman başlayacak diye. Wolf'un romanı da budur. Konuya girmemesi romanın konusudur. Çağdaş hayat da böyledir. Hep başlayacak gibi olur ama başlamaz. Miss Dalloway romandaki diğer kadın karakterler gibi yabancılaşmıştır. İnsan emeğiyle var olur. Oysa Miss Dalloway vazgeçilmez bir işten ya da anlamlı bir toplumsal faaliyetten mahrumdur. Başkalarıyla ilişkileri olsa da tümüyle yalnızdır. Bu romanda birey, yani safi bireyselleştirilmiş, atomlarına ayrılmış birey, yeni icat edilmiş uçak gibidir. Bir o tarafa bir bu tarafa zikzaklar çizer, tereddüt eder, çarçabuk konum değiştirir ve çok daha önemlisi insanlardan uzaktadır. Bir alıntı daha yapalım. Epey aşağı inen uçak sonra dimdik yukarı çıktı. Bir halka çizdi, hızlandı, alçaldı, yükseldi. Birey, yani yabancılaşmış, toplumsal kimliğini bitirmiş birey de tıpkı Miss Dalloway'in zihni gibidir. Bir ona atlar, bir buna, yalpalar ama bir türlü yolunu bulamaz. Burjuva toplumunun yarattığı bu yalnızlık romanın tüm hücrelerine sirayet etmiştir. Sorun yalnızca Richard'ın üstünlük taslayıcı, mütenezzil, Clarissa'nın da bağımlı olması değildir. Zira romandaki diğer kadınların durumu da ortadadır. Tam bir iletişim kopukluğu söz konusudur ve bilinç akışı yöntemi de bu modern durumun bir uzantısı olarak işlenebilir. Bilinç akışı daha bireysel bir tekniktir. Anlatıcı, dile getirilmeyen düşünceleri ve duyguları aktarır. Karakterlerin karşılıklı ilişkileri araya diyalogların serpiştirdiği canlı mütekabil diyaloglar halinde seyredeceğine onun kendi bilincinde akar. Bize canlıyken değil, olup bittikten, zihnin süzgecinden geçirildikten sonra anlatılır. Bazen de tam tersi. Dış dünyadan hayal kırıklığına uğramış olan anlatıcı kendi iç dünyasına döner. Anlatının bilinci düz bir çizgide takip etmez. Ama kopuk kopuktur. Bireyin yaşamındaki sözcüler, olaylar silsilesi birbirinden yalıtık ve iç bütünlükten uzaktır. Birey ve yaşam atomlarına bölünmüştür. Bu yöntem epey aldatıcıdır da. Eğer dikkatsiz okur Wolf'un çizdiği güzergahı takip eder ve onun peşine takılıp giderse Miss Dalloway'in kaderi kolaylıkla unutulabilir. Romanın hemen ilk sayfalarında yazar dil ve biçim sorunuyla yakından ilgili olduğunu belli eder. Dikkatimizi buraya odaklamaya çalışır. Aşırı derecede virgül, parantez, noktalı virgül kullanımı söz konusudur. Fakat bu teknik yazar tarafından o kadar bilinçli şekilde seçilmiştir ki ortalama bir okur ilk birkaç satırı ya da ilk sayfayı okuduktan sonra kafasında genel bir taslak şekillendirebilir. Bu kitap bu kadının etrafında dönecek. Kitap adını ondan alıyor, onunla başlıyor. Dolayısıyla böyle de devam edecek. Ne var ki yazar okurun ağzına bir parmak bal çalar ve sonra Clarissa adeta sırra kadem basar. Beklenen, güya vaat edilen tepe noktası hiçbir zaman gelmez. Bu anlamıyla karşımızda Miss Dalloway etrafında dönmeyen bir roman vardır. Böylelikle ilgimizin merkezi kayar ve trajik kadın kahramanımız gözden kaybolur. Roman nasıl başladı, nasıl devam ettiyse öyle de biter. Sonu olmayan bir sonla. Bir sonraki eserimizde buluşmak dileğiyle.